Herkese merhabalar, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeniden sizlerle Oto Gündem'le karşınızdayız. Bu hafta sizlere tabii ki her hafta olduğu gibi otomotiv dünyasındaki son haberleri sevgili Barış Çankı ile beraber aktarmaya çalışacağız. Daha doğrusu şöyle olacak, sevgili Barış Çankı aktarmaya çalışacak, ben kendisine arada engel olacağım, lafını böleceğim, sözünü böleceğim, anlatmaya çalışacak. Ve siz de eğer bunu beğeniyorsanız, daha önce bizi seyrettiyseniz, hani ya bu bölmelere falan alışıksanız, Barış'ın anlattıkları çok güzel, tek anlatsa daha iyiydi diye yorum yapmak isterseniz hem bizi desteklemek hem de YouTube algoritmasında öne çıkmamızı sağlamak için de bize ayrıca bu konuyla ilgili yorum yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda tabii ki bunu bu linki arkadaşlarınızla paylaşabilir. Hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz diye her hafta yaptığımız o klasik başlangıcı biraz böyle Barış'a takılarak yapmış olayım. Teşekkür edeyim ve sözü sana bırakıyorum. Nasıl, bu hafta var mı haberler?
Yani bu hafta yine güzel haberlerimiz var. Tabii ki Türkiye'de satışa sunulan Hyundai Santa Fe var. Onu da konuşacağız. Ayrı bir videosu da gelecek. Lansmanına katıldık. İzmir Çeşme'de düzenlendi. Ama böyle bir girişten ben sanki Oto Gündem'den yavaş yavaş sıyrılmaya çalışıyormuşsun gibi bir hissiyat aldım
kesinlikle
açıkçası.
Değil, kesinlikle değil. Ben çok gerçekten yani umuyorum ki seyircilerimiz de bundan, hani umuyorum ki keyif alsınlar. Hani onlar da benim gibi düşünüyorlarsa ne ala. Ben çok keyif alıyorum. Benim için çok keyifli, ben çok güzel. Ve hani seninle beraber dinamik kalıyorum bu otomotiv dünyası konusunda. O yüzden benim için çok keyifli. Umarım senin için de öyledir. Ve tabii ki en önemlisi seyirciler için öyledir. Bana göre seni tek de dinleseler. Çünkü senin tek videolarını ben izliyorum. Seviyorum, beğeniyorum. Beğenerek izliyorum hatta. Eyvallah. O yüzden hani böyle de söylemek istiyorum. Heyecanla beklediğim bir Duster videosu var. Değil mi? Daha çünkü onu göreceğiz, edeceğiz. Bir yeni Renault Duster, artık Dacia Duster demiyoruz. Renault Duster videosu var, evet. Senden beklediğimiz böyle aksiyonlu. Onu bekliyorum, onu seyretmeyi bekliyorum. İşte bu hafta Santa Fe için gittin. Belki bir zaman sonra onu da göreceğiz. Onun da videosu ayrıca gelecek dedin. O yüzden ben de hatta bu arada Ford Otosan'ın bir etkinliğine gittim. Seviye 4 otonom tırlarını görüntüledik. Çok keyifliydi. Ulaştırma Bakanı da oradaydı. Kuzey Otoyolu'nda yapılan bir çalışmaya şahit oldum. Şahaneydi gerçekten. Hani Türk işte Ford Otosan olunca haliyle daha bir hoşuna gidiyor bunlar. Evet. Daha güzel ve tabii ki burada şey de önemli. Yani toplantıda benim gördüğüm, o röportajı izleyince mutlaka görecekler ama benim gördüğüm dünya ile benzer seviyede bir iş yaptıklarını söylüyorlar. Hani böyle bazen işte milli olunca duygular daha bir kabartılıyor falan ya. Burada öyle değildi. Dünya ile aynı çapta gidiyoruz diye ben açıklamalarını çok sevdim. O yüzden videoyu da merakla bekliyorum çıktığı zaman, ama şu an biraz ne diyelim? Çekmecemiz dolu. IFA'daki videolar, evet, var. Apple zaten biliyorsun bütün gündemi böyle aldı götürüyor falan. Allah'tan bu adamlar araba çıkartmadı. Apple araba çıkarsaydı kim bilir ne yapacaktık.
Oo, mahvolmuştuk o zaman.
Gerçekten mahvolmuştuk. Yani Tesla yetiyor zaten. Bırak kardeşim, tamam. Hani bir daha öyle bir şeye gerek yokmuş diyebilirim. Ve böylece hemen ilk haberimize de geçelim diyorum. İlk haberimiz Reader. Ama bizim Reader derken hani bu tablet Reader'dan bahsetmiyoruz değil mi? O değil.
Yani aslında yerli cep telefonu üreticimizden bahsediyoruz. Reader'dan bahsediyoruz. Şubat ayında biliyorsun elektrikli otomobil, elektrikli araç üreteceğiz, tanıtacağız şeklinde açıklamaları vardı. Gerçekten de yaptılar. Tabii ki şimdi karşımızda durana bir elektrikli otomobil denebilir mi? Tabii ki şöyle fotoğraflarına baktığımızda elektrikli otomobil diyemeyiz. Daha çok böyle hani bir dört tekerlekli elektrikli motosiklet tadında, ki hani piyasada zaten işte Citroen Amis'inden farklı modellere kadar böyle bu tarz araçlar görüyoruz. Bu da onların bazında.
Kriptoğlu'dan hallice hocam.
Evet, evet. Biraz öyle olmuş. Ama tabii ki yerli bir üreticinin böyle çalışmalar yapması güzel. En azından bu şekilde başlangıç yapması güzel. İleride inşallah çalışmalar gelişir. Bunlardan dersler çıkarılır, işte tecrübeler edinilir ve bir gerçek bir elektrikli otomobil, şöyle küçük şehir içi kullanım odaklı, ki çok ihtiyacımız var bence buna, büyük SUV'lerden ziyade elektrikli araçlar için şu anda en azından bence olması gereken Türkiye pazarında güzel Reader'dan şöyle bir elektrikli otomobil görürüz. Ama onun öncesinde evet, karşımızda duran ürün bu. Nedir tabii ki bu ürünün iddiaları? Bir kere baktığım zaman detaylara %80'inin yerli olduğunu görüyorum. İlk Reader markalı Reader Rev Fancy adı verilen bir model olmuş. %80'i yerli. Gerçekten hani bence %80 oran da oldukça iddialı. Çünkü hani biliyorsun TOG'da bile yerlilik oranı oldukça düşük olduğu için, işte aktarma sistemleri boştan geliyor, işte bataryası Çinlilerden geliyor gibi gibi. Ama tabii ki TOG'la karşılaştırılamaz. TOG çok daha büyük bir proje. Çok
senin demin söylediğin gibi çok bir otomobil, yani tam bir otomobilden bahsediyoruz. Hani.
Aynen öyle. Çok çok daha farklı dünyaların ürünleri bunlar. Ama bu da güzel bir çalışma olmuş. Nedir şöyle detayları? Ev tipi prizlerde de şarj olabilen böyle şehir içi kullanım odaklı %100 elektrikli bir araç. Tam şarj işlemini 5 saatte tamamladığı belirtiliyor. Standart evdeki prizden şarj ettiğinde. Tam şarjda 100 kilometre menzil sunuyor. 7.5 kWh saatlik bir bataryamız var. Burada lityum demir fosfat olarak kullanılan, ki zaten hani böyle küçük araçlarda çok iddiası olmayan araçlarda en azından maliyetin de çok önemli olduğu, düşük maliyetin de önemli olduğu araçlarda bu bataryalar kullanılıyor genellikle. Yani 100 kilometrelik bir menzil var. Çok iddialı mı? Değil ama başta da söylediğim gibi başlangıç için en azından hiç olmamasından daha iyi. Farklı yurt dışındaki markaların ürünlerinden ziyade yerli üreticiler geliştirsin. Onlara göre daha rekabetçi fiyatlardan satsın ki biz yerli ürünleri tercih edelim. Rekabetçi fiyat demişken tabii ki bunun fiyatı da belli. Yanılmıyorsam şöyle 280 bin TL bir fiyatı vardı. Evet, 280 bin liralık bir fiyatı var. 23 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak. 40 bin TL peşinatla rezerve edilebiliyormuş şu anda. Teslim sırasında da 240 bin TL peşinat ya da vade farkıyla taksit seçenekleri de sunuluyormuş. Artık bunu nasıl şekilde...
Evet, şu an ekranda ben de gösteriyorum. Yani taksitle de işte 12 aylık bir ödemeyle yaparsan 340 bin liraya geliyor. 15-24 ay olursa 400, böyle devam ediyor. Tabii yani işte 48 ayda 580 bin. Ben şimdi mesela böyle der demez şunu düşünüyorum. 12 aylık ödeme planında zannediyorum TOG'un 0 faizli bir olayı vardı. Burada mesela 240 bin lira tabii 340 bin liraya geliyor. Hani 100, aşağı 80 bin lira kadar bir fark var 12 ay için. Onu söylemiş olayım. Evet. Yani peki detaylar konusunda pil ömrü falan dedik ama hani bunun dışında başka bir detay, bu görüntüler herhalde var galiba, değil mi?
Görüntüler var, aslında diğer detaylar da var. Ben yavaş yavaş onlara da geçiş yapayım böyle. Özellikle fiyatını belirtmek istedim. Çünkü bunlar da biliyorsun Türkiye pazarında en çok merak edilen şey, en çok tüketici alımını etkileyen şey, tercihini etkileyen şey fiyat oluyor. 2494 mm uzunluğu var. Yani baktığımız zaman şöyle 2,5 metrenin altında olduğunu görüyoruz. 1649 mm yükseklik ve 1334 mm genişliğe sahip ufak minik bir araç. Batarya dahil ağırlığı 471 kilogram. Buna rağmen önde ve arkada disk frenler kullanılmış. Azami hızda 45 kilometre saat olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bildiğimiz hani Citroen Amide'de 45 kilometre saatle sınırlı ya, aslında bu araçlar L7 sınıfı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Hani işte otoyola çıkamıyor, köprülerden geçemiyor tarzında. Son hızı da 45 kilometre saatle sınırlı. Aslında başta da dediğim gibi sanki 4 tekerlekli elektrikli motosiklet gibi bir şey. Benim burada tek eleştiri yani fiyatı aslında biraz daha uygun tutabilselerdi, en azından yerli ürün olarak daha güzel olurdu. Bir de tasarım noktasında özellikle iç tasarıma biraz daha yoğunlaşsalardı açıkçası daha şık, daha tercih edilebilir bir model olurdu. Burada böyle tabii ki bunlar herhalde gerçek görüntüden ziyade şu anda şey olarak mı karşımıza çıkıyor?
Ben sanki gerçek diye bakıyorum şu an ama yani render diye bakamadım şu an.
Bazıları gerçek, bazıları render galiba anladığım kadarıyla.
Hemen uzmanlara sormak istiyorum ben. Bir evet, sen devam ederken ben uzmanına soracağım. Burada bir 3D artist var. Şöyle bir görüntüde baksa da bize dese ki bu render bunlar ya da gerçek görüntü dese acaba evet şöyle gösteriyorum. Bunlar gerçek görüntü müdür yoksa bir render mıdır diye şöyle gösterirsem eğer, ne diyorsun? Bir 3D artist bakıyor şu an. Şu eldeki görüntüden ben mesela gerçek olabilir gibi görüyorum. Türkçe ekran. Hani ya burayı sonradan eklemedilerse mesela şuradaki gölgelere falan bakınca.
Bana da bazıları gerçek, bazıları render gibi geldi ama tam.
Ha belki evet, bak bu olabilir tabii dediğin gibi. Mesela bu mesela render olabilir mi diyeceğim ama. Garip duruyor evet. Şuralar mesela şöyle bakınca şuralar bir garip duruyor. Belki olabilir mi bilmiyorum. Şurada da bir İyi bir gölgeleme de var ama emin olamadım ben de. Bu sanki biraz render gibi mesela. Bu render gibi. Dediğin doğru olabilir. Mesela şu da evet, bu render tabii artık ya. Evet yani böyle bu kadar. Evet evet. Doğru. Tekrarlam doğru. Şimdi yine uzmandan gene bilgi de geldi. Şurada bir texture tekrar var. O yüzden hani buna bakınca öyle deniyor. Ha değilse de sürpriz olur. Evet. Bu zaten render diye bilgi geldi. Bu zaten hani Gerçekte adalarda çekilmediğini anlamak için artık bakmaya gerek yok. Yani bu
yok,
bayağı
bir gerçek bildiğin. Ya.
İçindeki abi gerçek yani şey ama yani bu boyutla şu boyut hani hiçbirini tutmuyor yani. Bu adamın cüce olması lazım şu an bu arabayı evet. kullananın. Normal çünkü yaya kaldığında dursa büyük ihtimalle boyu şuraya gelecek adamın. Şu an görünmüyor tabii ama. Evet şimdi görünüyor bakın. Boyu şuraya gelecek olan adam oturunca bu kadar küçülemez herhalde. Bir de tabii hani bu açıyı başka yerde de görürüz. Yani resimlerde var mesela. Bir bu farklı. Bu gerçekten oraya gitmiş mi bilemedim. Üstte bir sunroof kapağı görüyorum bu arada ben. Evet böyle sezonu bölmüş oldum ama bu tabii bunlar render mesela.
Evet evet, evet. Onlar zaten belli ama iç mekanda da karışık yani. Gerçekler var, evet, karışık var render görüntüler de var. Şöyle ufak tefek bazı donanımlarından bahsedeyim. Onun dışında zaten fiyatını söyledik. Hayırlı evet. olsun diyerekten sıradaki haberimize bravo. Geçiş yapabiliriz. Ne görüyoruz? LED mercekli farlar görüyoruz. Uzun kısa far ayarı mevcut. İki kapılı zaten tasarımından da gördüğümüz üzere. Özel üretim jantlar kullanılmış. Dekoratif odaklı dodikler kullanılmış. Yani böyle hani küçük minik bir araç ama biliyorsun günümüzde otomotiv dünyasına A segment araçlara bile böyle plastik dodik giydirip hafif cross havası vermeyi çok evet. seviyorlar ya artık bunlara da geldi. Yani AMI tarafında da zaten farklı bir versiyon olarak görmüştük bunları. Evet. Ama dediğim gibi hani iç mekanda biraz daha tasarımının en azından rakiplerinin bu renkli tasarımları ve şık tasarımları var ya ona biraz daha yaklaşmasını isterdim ama dediğim gibi ilerleyen süreçte zaten geri dönüşlere göre ve elde edilen yapılan çalışmalara göre geliştirmeler, iyileştirmeler yapılacaktır. O yüzden şimdilik hayırlı olsun bakalım.
Evet. Keşke bir Anadolu falan olsaydı böyle Anadolu'nun yeni versiyonu küçük falan. İşte geçen gün biliyorsun bir seninle anlattığımız ne vardı? İşte Phantom'u Rolls Royce'u mu yapmışlardı?
Evet.
Rolls Royce'u yapmışlardı. Bir önceki hafta anlattığımız. Hani sanki böyle bir Anadolu'ya da gönderme olsaymış Türkiye çapında bir şey için sanki tatlı da olurmuş şu an düşünüyorum. Sesli düşünerek aklıma geliyor. Yani Reader deyince biraz böyle merak ediyorum şeyi sonrasını merak ediyorum çünkü bu malum izleyenler de hatırlayacaklardır telefon konusunda telefonda bir konu vardı malum o da şeydi niçin işte 3 kameralı değil de 2 kameralı demek yerine 3 kameralı bir konu vardı evet. Yani açıyorsun arkada 2 kamera var ön tarafta 3 var bunu söylediği için birisine dava açılmıştı insan tabii onu hatırlayınca şey diyor yani acaba hani dikkat etsem mi abi biz bunu 4 tekerli diye sattık ama hani baktın 3 tekerli çıktı falan. Yani bu böyle bir şey olmaması gerekir. Araba işleri telefon işine tabii ki benzemiyor. Küçük de olsa 45 kilometre de olsa şey tabii hayırlı olsun. Yani şey önemli. Ne derler yerli konusunu biz burada her hafta söyleyip üstüne basa basa memnuniyetimizi dile getiriyoruz. O yüzden hayırlısı olsun. Heyecanla bekliyorum.
Yerli olması
ne zaman çıkacak?
Evet. Bir ürün yerliyse fiyatının da yerli olması lazım. Bence her zaman bunu söylüyorum.
Ağzın yani. Bal yesin. Evet. Bu budur abi. Yani olay bu tabii o kadar zor ki aslında bu da bir taraftan. Yani bunu mesela Çinli ise ucuz olmasını otomatik bekliyorsun. Yerli olunca bekleyemiyorsun. Belki bir gün Reader'dakiler de hem benim demin söylediğim konuyla ilgili hem bu konuyla ilgili bir gün açıklama yapmak isterlerse buyursunlar onları dinleyelim derim. Yani çünkü bu konu da bence önemli. Ne zaman çıkma ihtimali varmış demiştin acaba?
Şöyle 23 Eylül tarihinde ön siparişe açılacağı belirtilmiş.
Ha, peki o zaman 2025 ilk çeyrek. Ben hadi attım böylece. Tamamdır. Peki bakalım ne olacak diyoruz. Hemen bir sonraki haberimize geçiyoruz efendim. Bir sonraki haberimiz tabii şimdi bu da yani haksızlık olacak ama buradan sonra bu habere geçmek yapacak bir şey yok. Evet. Hemen ekrana veriyorum sen bahsederken buyursun.
Yine bir elektrikli ama tabii ki gerçek bir elektrikli otomobilden hatta bir elektrikli SUV'den bahsediyoruz şu anda. Yeni Audi Q4 e-tron ailesi. E-tron ailesi diyorum neden? Çünkü farklı versiyonları var standart ve sportback olmak üzere. Yani sportback dediğimiz daha çok kupe stili böyle günümüzde fastback stili daha çok elektrikli otomobiller görmeye başladık ya bu da o stilde iki farklı versiyonları var. Hemen şöyle fiyatlarından giriş yapıp detaylarına geçeceğim. Audi Q4 45 e-tron versiyonu yani ilk giriş seviyesindeki versiyon 3.679.000 TL'den başlıyor başlangıç fiyatı olarak. Sportback versiyonu ise yine bu aynı versiyonun 3.796.000 TL. En pahalı versiyon 4.100.000 TL'nin biraz üzerinde. Yani 3.7 milyon civarından 4.100.000 TL arasında bir fiyat skalası karşımıza çıkıyor yeni Q4'te. Şimdi eskisine göre tabii ki değişimler var. Değişimler daha çok böyle hani tasarım tarafında değişiklikler yapılmış ama burada Audi sadece tasarımla bırakmamış. Böyle teknik detaylarda da gücü olsun, bataryası olsun burada güzel iyileştirmeler yapmış. Bunun dışında bir de şu var tabii ki araçla birlikte 11 kW'lık e-tron kompakt şarj cihazının da ücretsiz olarak sunulduğu belirtilmiş. Hani bunu da haber içerisinde olduğu için söylemeden geçmeyelim. Bütün Q4 e-tron versiyonlarında 77 kWh net kapasiteye sahip. Brütte 82 kWh batarya kullanılıyor. Hücre kimyası optimize edilmiş yenilenen versiyonda, bu demiştim ya, yenilikler yapıldı batarya ve motor tarafında. Böylece DC yani hızlı şarj performansı daha da iyileştirilmiş. Baktığımız zaman ideal koşullar altında 28 dakikada %10'dan %80'e şarjın mümkün olduğunu görüyoruz. Maksimum DC hızlı şarj desteğini merak eden ne olursa da 175 kW olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında her zaman konuştuğumuz gibi bu otomobilde bir makyaj operasyonu gibi nitelendirebiliriz bunu. Teknik değişiklikler de var ama yani bakıyoruz hala iyileştirmeler yapılıyor ama %10'dan %80'e hala 28 yani takribi 30 dakika, yarım saatlik bir şarj süresinin olduğunu görüyoruz. Yani artık günümüzdeki elektrikli otomobillerde bu çok yeni geliştirilen bir otomobil olmadığı için daha doğrusu bir kenara ayırıyorum ama yani şöyle artık 10-15 dakikaya düşmesi lazım bu sürelerin en azından. Yeni
kabul edilebilir sürelere bence de haklısın, 10-15 dakika.
Evet. Evet, o sürelere düşmesi lazım. Yani bunu artık zaten mesela Porsche Taycan tarafında görüyorduk. 800 voltluk elektrik mimarisine sahip. Hatta birçok otomobil 800 volta sahip değilken Porsche Taycan bu mimariye sahipti. Artık işte daha erişilebilir modellerde, özellikle Çinli markaların yeni modellerinde görmeye başladık. Bunu ilerleyen süreçte tabii ki daha yayılacaktır ama Avrupalı üreticilerin artık ürettiği elektrikli otomobillerde de erişilebilir elektrikli otomobillerde de bunu görmemiz lazım. Yavaş yavaş göreceğiz diye ümit ediyorum bu noktada. Şöyle tabii bu batarya bize ne menzil sunuyor? WLTP'ye göre 557 kilometreye kadar bir sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. 45 e-tron versiyonunda 210 kW yani 286 beygirlik bir elektrik motoru kullanılıyor. 6.7 saniyede 0'dan 100'e hızlanabiliyor bu araç. Q4 55 e-tron versiyonunda ise 250 kW yani 340 beygir güç sağlıyor. Bu da 0-100 hızlanmasını 5.4 saniyeye kadar düşürüyor. Tabii ki hani 286 beygirlik, işte 340 beygirlik böyle performanslı araçlardan bahsediyoruz ki elektrikli motorları biliyorsun anlık torku bir anda iletebildiği için çok performanslı araçlar ama en nihayetinde tüm versiyonların son hızı 180 km saat ile sınırlandırılmış, daha onun da üzerini göremiyorsunuz. Yani bu artık içten yanmalı motorlu araçlarda da var, böyle 180 km saat ile sınırlandırılıyor ama elektrikli otomobillerde daha ziyade işte menzili korumak adına, menzilin çok fazla düşmemesi adına bu sınırlandırmaları görüyoruz. Hani böyle tasarım olarak yapılan güncellemeler ufak tefek olmuş. Böyle daha modern hale getirmiş otomobili. Teknik detayları da bu şekilde iyileştirilmiş. En azından eskisine göre işte batarya yönetiminde, batarya kimyasında güncellemeler yapılmış. Böyle güzel bir otomobil olmuş ama işte Türkiye fiyatına baktığımızda böyle 4 milyonluk fiyatlar ah be dedirtiyor bize ne yazık ki.
Evet, yani gerçekten şöyle bir araç için 4 milyon da. Yani artık öyle ki. Neyse, bunları konuştuk ya. Bir daha söylemeyeceğim. Bir daha girmeyeceğim ya. Üzülmek istemiyorum. Peki. Hemen bir sonraki elektrikli habere geçmek istiyorum. Hemen ekranımıza vereceğiz efendim. BYD'de çok konuştuğumuz araçlardan, markalardan bir tanesi olmak üzere. Ve evet efendim, bakın ekranda. Neyin nesi bu araç sevgili Barış?
Şimdi tabii ki BYD'nin çok daha erişilebilir modelleri var. Mesela Seagull modelini çıkarmıştı. Hatta bizim DV Plus kanalında merak edenler izleyebilir. Ayrıca bir videosu yapıldı işte, gelse Türkiye'ye. Hani şöyle 800 bin TL'den satılsa, yani baktığımız zaman işte Çin'deki fiyatına baktığımız zaman aşağı yukarı bu 700-800 bin TL bandına geliyor galiba. Vergileri de tabii ki dahil edersek Türkiye pazarına göre özellikle. Şöyle bu banttan gelirse işte yoksa tarzında otomobilin özelliklerini sıraladığımız Umut arkadaşımızın güzel bir videosu var. Merak edenler onu da izleyebilir. Ama BYD Han dediğimiz model tabii ki çok daha üst seviye büyük bir elektrikli sedan modeli ki hani EREV adını verdiğimiz Extended Range EV adı verilen içten yanmalı motorunda jeneratör görevi görüp menzilin çok daha yükseltildiği versiyonları da var. Beyedehan, Beyede ilk Türkiye pazarına geldiğinde ilk tanıttığı modellerden bir tanesi olmuştu. Hatta 2024-2025 yılı gibi Türkiye'de satılacağı söyleniyordu ama ilave gümrük vergisi getirildi. Tabii bu onları çok zorlamadı çünkü biliyorsun hep konuşuyoruz Çinlilerin kar marjı çok yüksek elektrikli otomobillerde ama ardından işte bu Çin'den gelen markaların, üreticilerin veya distribütörlerin Türkiye'de en az 20 adet servis açması Türkiye'nin 81 ilinde bu onları çok daha zorlayan bir şey oldu. O yüzden Beyedehan henüz daha Türkiye pazarına gelemedi dedikten sonra şöyle yenilenen versiyonuna bakıyoruz. Çin'de 2025 model Beyedehan'a bakıyoruz. Böyle baktığım zaman en azından tasarımında çok böyle köklü değişiklikler yapılmadığını görüyorum.
Evet.
Neler var burada? Hemen şöyle dikkatimi çeken detaylara bakacak olursak iç mekanda özellikle daha yüksek çözünürlüğe sahip 15.6 inçlik multimedya ekranı kullanılmış ki BYD'de biliyorsun bu ekranların özelliği 90 derece döndürülebiliyor olması.
Evet.
Ekranlarında da görmüştük bunu. Her modelinde var bu şey. Bu ekran yenilenmiş, daha yüksek çözünürlüğe sahip olmuş. İç mekanda nappa deri döşeme, işte gerçek alüminyum ve ahşap vurgulara sahip materyaller kullanılmış. Daha premium bir ambiyans aydınlatması kullanılmış bu araçta. Onun dışında 10 noktalı masaj, ısıtma ve havalandırma işlevine sahip ön koltuklar kullanılmış. Ses sistemi iyileştirilmiş. 775 wattlık 12 hoparlörlü bir ses sistemi kullanılmış gibi. Bak böyle iç mekanda aslında daha şık, daha teknolojik bir alan yaratılmış evet. diyebiliriz. Güvenlik tarafında ben zaten
Mercedes'lerin lükslerine benziyor. Yani o lüksleri Mercedes'lerdeki havaya benzer bir hava var içinde şu an gördüğüm.
Yani evet açıkçası öyle. Zaten Beyedehan Türkiye'de de böyle gördüğümüzde söylemiştik. Hani diğer modellerinden ziyade ki ben içine dışına da böyle yakından bakmıştım. Daha çok makam aracı tadında özelliklere sahip olan bir otomobil. Ön koltuk sırtlığında bulunan tuşla tek tuşa basarak ön yolcu koltuğunu ileri doğru itme, tamamen öne doğru katlayarak arkadaki alanı genişletme gibi genelde böyle makam araçlarında gördüğümüz özellikler karşımıza çıkıyordu bu otomobilde. O yüzden hani diğer modellere göre biraz daha pahalı bir otomobil olduğunu söylemek mümkün ki görüntüsünden de zaten bunu net bir şekilde belli ediyor.
Onu biliyoruz, evet.
Evet, şöyle bir baktığımız zaman sistemin bu tabii ki DMI adı verilen bahsettiğim hibrit modele bakıyoruz. Farklı şarj edilebilir hibrit. Aslında burada şarj edilebilir hibritten %100 elektrikliye kadar farklı seçenekler sunuyor BYD modellerinde. Burada da gördüğümüz şarj edilebilir hibrit versiyonda turbo şarjlı 1.5 litrelik benzinli motor kullanılıyor. Toplamda 416 beygir yani 310 kW gibi yüksek bir güç sunuyor. 0'dan 100'e 6.9 saniyede hızlanabiliyor. Bu otomobilin sadece elektrikli menzili, saf elektrikli menzili 125 km. Ama bu değerler genelde Çin'deki CLTC normlarına göre veriliyor. Şöyle baktığımızda kabaca konuşacak olursak Avrupa'da geçerli olan WLTP onların %80'ine falan denk geliyor. Yani daha düşük olduğunu söylemek mümkün.
Mümkün.
Tabii ki 100 kilometreye yakın olacaktır yine saf elektrikli sürüş menzili de. Tamamen elektrikli motorla ilgili en büyük değişiklikten bir tanesi diğer modellerde de olduğu gibi 400 volttan 800 voltluk elektrik mimarisine geçiş yapılmış. Bence yani az önce de söylediğim gibi günümüzde artık elektrikli otomobillerde olması gereken bir şey. Tabii ki batarya tarafında yine BYD'nin Blade batarya dediğimiz bıçak tipi ünlü bataryasını görüyoruz. Kapasitesine göre 506 km, 605 km veya 700 km civarında menzil sunuyor. Bu değerler yine CLTC normuna göre verilmiş. Onun dışında 10 dakikayla 10 dakika şarjda 160 km civarında bir menzil sunuyor. Artık burada 800 volt mimarisinin de getirisini net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Yani 10 dakika şarjla 160 km'lik menzil yine ideal bir değer günümüzde. Evet. Onu da söylemek lazım. Baktığımız zaman ön tekerleklere güç veren versiyonda 150 kW yani 201 beygir güç sunuyor. 168 kW'lık versiyonu var, 225 beygir ve 180 kW'lık versiyonu var, 241 beygir gibi farklı güç seçenekleri de karşımıza çıkıyor. Fiyatı güncel kurla 23.284 dolardan başlıyor, 31.000-32.000 dolar bandına kadar çıkıyor. Yani Türkiye'de satışa sunulacak ama dediğim gibi fiyatları büyük oranda yüksek olacaktır ama artık evet. BYD biliyorsun ilave gümrük vergisinden de sıyrılıyor Türkiye yatırımı sayesinde. Belki biraz daha erişilebilir fiyat görebiliriz böylece.
Hadi inşallah diyorum. Evet, beklediğimiz hareketler, görmek istediğimiz hareketler bunlar sağımızda. Evet, çok güzel doğrusu. Hiç vakit kaybetmeden Hayırlısı olsun diyorum, bekliyoruz diyorum ve tabii ki nereye geçiyoruz? Daha önce anlattığımız ve şimdi senin de gidip gördüğün, yerinde gördüğün Santa Fe'ye geçiyoruz efendim. Evet. Hyundai, Hyundai ya da işte nasıl diyeyim, Korece söylersem. Evet, nasıl bir araç olmuş? Yakından gördün. Hem beğendiğimiz, arka kısmını eleştirdiğimiz bir otomobildi. Sen yakından görünce ne düşündün?
Yakından görünce aslında çok heybetli görünen bir otomobil olduğuna dair fikrim değişmedi. Onun dışında arka tasarımı göze çok garip geliyor. O stopların çok eğreti göründüğünü söylemiştim. Ona dair fikrim de değişmedi açıkçası. Tamam. Ve hani bunun genel kanı olarak kabul gördüğünü gördüm en azından basın tarafında.
Adam adam işte bak. Dün neyse bugün de gördü mü? Toplantıya gitti, değişmedi. Yani. Söylüyor. Eyvallah.
Onun dışında zaten söylemiştim. İlk gördüğüm anda söylemiştim. Yan taraftan olsun, ön taraftan olsun gerçekten mükemmel bir otomobil. Zaten Hyundai de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce tanıttığımız hiçbir otomobile benzemiyor diyorlar. Kendine has, kendine özel bir tasarımı var. Tamamen böyle hani Kuzey Amerika pazarındaki tüketicinin ihtiyacına göre tasarlanmış kübik dediğimiz köşeli hatlara sahip heybetli görünen bir SUV. Onlar biliyorsun böyle çok büyük araçlar, çok büyük kamyonetler seviyorlar. Bu da yeni Santa Fe'de orada böyle tercih edilsin diye üretilmiş bir model. O zaten iç mekanına oturduğunuzda da o direksiyon simidinin göbeğindeki o büyük işte köşeli tasarımda zaten böyle yeni Amerikan araçlarının, Amerikan SUV'lerinin tasarımına benziyor açıkçası. Güzel bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Uzunluk tabii ki değişmiş, uzunluk artmış, aks mesafesi artmış. Eski modele göre ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklarda diz mesafesinin o daha arttırıldığını görüyorsunuz. Arkaya doğru eğim kazanan bir tavan hattı yok. Bu dışarıdan ne kadar böyle garip görünse de üçüncü sıradaki koltuklar için baş mesafesini çok iyileştiriyor. O yüzden en azından pratik kullanım açısından, rahat kullanım açısından güzel bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Tasarım sayesinde daha geniş görünse de genişlik tarafında eski nesile göre herhangi bir değişim yaşanmamış. Ben açıkçası bunu gördüğüne şaşırmıştım. Çünkü tasarım olarak baktığında otomobil çok daha heybetli, çok daha geniş görünüyor. Ama bu noktada bir değişim yaşanmamış olması da tasarımcıların aslında ne kadar başarılı bir iş ortaya koyduğunu bizlere gösteriyor. Türkiye'de satışa sunulan versiyon 1.6 litrelik turbo GDI motorun kullanıldığı, benzinli motorun kullanıldığı hibrit versiyonla beraber geliyor. Toplamda 215 beygir güç, 367 Nm tork açığa çıkıyor ve 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman kullanılıyor bu otomobilde. Yani ben tabii ki ayrıca bir video gelecek inceleme tadında, ön inceleme tadında. Bütün detaylarına orada bakacağım ama açıkçası şöyle otobana çıktığımda şunu söyleyebilirim. 160-170, bu otomobilin son hızı 180 km/saatle sınırlı. 160-170'e vurduğunuzda bu hızlarda gittiğinizde içeri ne bir rüzgar sesi, ne bir yol sesi. Sanki araç sabit duruyormuş da hiç gitmiyormuş hissiyatı vermiş gerçekten. Şahane. Hyundai'nin çok başarılı bir iş ortaya koyduğunu söyleyebilirim özetle. Premium bir otomobil yapmadık diye altını çiziyorlar. Premium bizim otomobilimiz premium değil ama premium diyebileceğimiz araçlardan müşteri çalabilecek kalitede bir otomobil yaptık iddiaları var. Bakalım Türkiye pazarında da satışlarda bunu görebilecek miyiz? 2024 yılının geri kalanında 500 adet, 2025 yılında da 1000 adetlik satış planlıyorlar Türkiye pazarında. Bu arada fiyatı da 3 milyon 995 bin TL'lik fiyatı var. Yani bunu normal bulanlar olacaktır. Büyük oranda yüksek bulanlar olacaktır. Ben Sorento, Kia Sorento biliyorsun bundan önce gelmişti kuzeni. 5 koltuklu versiyonu 3 milyon 995 bin TL'den başlıyor. Bu standart olarak 7 koltukla geliyor. Aha. Aynı fiyata sahip. Zaten Sorento geldiğinde Santa Fe'nin fiyatı için ipucu olduğunu aşağı yukarı bu fiyatlarda biliyorum. Olacağını net bir şekilde söylemiştik. 3 milyon 995 bin TL'lik böyle büyük D segment 7 kişilik bir kocaman SUV. Dolu dolu bu arada. Hani yurt dışında olan bütün donanımları Türkiye pazarına standart olarak getirmişler. Ön koltuklarda havalandırma, ısıtma, arka koltuklarda 3 kademeli ısıtma, arka koltukları tek tuşla bagajdan öne doğru yatırabiliyorsunuz. Tek tuşla ileri doğru kaydırabiliyorsunuz. Elektrikli bagaj kapağı var. Çift bölgeli otomatik klima var. Yani dolu dolu bir araç olduğunu, evet. Daha önceki Hyundai modellerine hiç benzemediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten diğer bütün detaylar ön inceleme videosunda olacak.
Evet, araba çok heybetli duruyor. Ben de hem senden gördüm hem haberden gördüm. Etrafta da toplantı, lansman gününde de gördüm. Çeşme'de galiba yapıldı lansman, evet. Lansman zannediyorum. Evet, güzel de bir lansman yapmışlar belli ki. Araçta buna eşlik edince çok bir tatlı olmuş. Güzel. Türkiye'de olması da hoşnut verici. Hayırlısı olsun. Tabii ki yine Türkiye'de Hyundai'nin iyi bir bilinirliği var. O yüzden bakalım dediğin gibi nasıl bir sonuç olacak? Yani Santa Fe ile beraber bakınca nereye varacak? Yıl sonunda onlara bakarız. Yani hangisi daha çok tercih edilmiş? 7 kişilik böyle bir araç tabii ki benzer fiyatlarda tercih edilmesi olası gibi geliyor. Bir de bu ciddi yenilikler sunuyor ve senin söylediğin gibi biz de severiz böyle şeyleri. Hani tank gibi de görünüyor araç bir taraftan da. Hani elektronik bir tank gibi de görünüyor. O yüzden ben de merak ettim doğrusu. Umarım, gözden ediyorum, lansman rengi de buydu galiba. Doğru mu düşünüyorum?
Evet, lansman rengi oydu. Ben siyah olanını kullandım. Siyah olanı da çok şıktı ama lansman rengi gerçekten canlı olarak gördüğünde çok şık duruyor gerçekten. Yani evet. Bütün renkler vardı lansmanda. Gerçekten güzel renk seçenekleri var. Hyundai ekibi, Hyundai Türkiye ekibi böyle renkler üzerinde özel olarak çalışmış. Güzel renkleri getirmiş Türkiye'ye. Şunu da belirtiyorlar, ekleyeyim ben. Lansmanda bize verilen tabii bilgiler arasında... Yani 3.995.000 TL'lik fiyat, evet yüksek görünüyor. Gerçekten de yüksek bir fiyat ama premium rakiplere baktığımızda markanın belirttiğine göre bu dolulukta bir araç arasında, yani yapılan bu fizibilite çalışmalarında en az %60'lık bir fiyat farkının olduğu belirtiliyor ki %60'lık fiyat farkı da azımsanacak bir oran değil açıkçası.
Yani biz daha önce evet yani ya şu mesela şu fotoğrafı çok güzel çekmişler gerçekten. Tatlı, şöyle hemen bizi kenara alarak göstermiş olayım ben de. Yani bu mesela gerçekten o heybeti gösteriyor. H'teki premium olaylar, özellikler falan derken hoş güzel. Peki bakalım, sen de zaten gördün ettin. Bakalım satışlara nasıl yansıyacak. Yıl sonu takip edeceğimiz bir araçtan bir başkasına geçelim. Volkswagen tarafına geçiyoruz efendim. Hemen ekranda veriyorum. Yine şık bir araca bakıyoruz. Nedir bu araç sevgili Barış?
Evet, şöyle Kore'den Avrupa'ya geçiş yaptık. Çinlilerden konuştuk. Avrupa'dan konuştuk. Çinlilere geçiş yaptık. Oradan Kore'ye geçtik. Yine
kıtalarında buluşuyoruz.
Almanya'ya döndük. Ama fark ettiysen abi, hemen şöyle habere giriş yapmadan önce, genel olarak konuştuğumuz, yani hep böyle menşei değişse de hep konuştuğumuz bir şey var, SUV. Hep bir SUV'den konuşuyoruz ya.
Gerçekten öyle. Yani artık normal arabayı konuşur o kadar az hale geldik ki, yani sanki bitecek gibi. Böyle baksan hani niş bir iş kalacakmış gibi görünüyor. Ki Türkiye mesela sedan seven bir ülke ama işte düşün ki biz bile TOGG'u çıkartıp abi SUV olsun dedik. Yani önce oradan başladık.
Evet.
Yani bunun bir sebebi var çünkü. Yani bu hem herkese tabii haliyle bunu tercih ediyor. Tabii ben bir hafif ticari kullanıcısı olarak bana göre zaten baştan SUV olması lazım da diyebilirim ama ben geniş aile için de söylüyorum bunu. Yoksa hani baktığım zaman hatchback araçlar çok ideal gerçekten. Hani içinde, Türkiye için de çok ideal. Kullanım için İstanbul falan gibi büyük şehirler için ideal desem daha doğru olur. Büyük araç tabii dert yani aslında da ama abi büyük yani bekliyoruz. Bu da böyle bir şey galiba değil mi?
Yani bu da büyük. Yeni Volkswagen Tayron adı verilen bir model. Biliyorsun şimdi Tiguan var. Tiguan'ın bir de 7 kişilik versiyonu Allspace var. Tiguan Allspace. Tiguan Allspace'in bu yeni nesilde üretimi bitirilmişti. Bir önceki nesilde kaldı. Artık yani Volkswagen burada hani farklı bir model, farklı bir isimle böyle daha büyük bir SUV piyasaya sunalım diye bir strateji izliyor anladığım kadarıyla. Yeni Tayron modelini yakında tanıtacak. Onunla ilgili kısa bir ipucu videosu paylaşmışlar aslında ama burada tasarımını az çok görebiliyoruz. Yani baktığımız zaman yeni nesil Tiguan'ın tasarım diline oldukça yakın bir model olmuş ama ondan daha uzun gövdeye sahip 7 koltuklu büyük bir SUV. Yani ürün gamına, ürün yelpazesinde Tiguan'la Touareg arasına konumlandırılan bir model olacak. İsmi de Tayron olarak böyle adlandırılmış. 10 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak ama zaten o zamana kadar işte böyle tasarım noktasıdır, dış tasarımdır, iç tasarımdır, biliyorsun her modelde olduğu gibi ufak ufak detayları ortaya çıkmaya başlıyor.
Ben hemen bir videoyu da göstereyim mi izleyiciler için, ister misin?
Tabii ki. Peki, iyi olur.
Ben hemen şöyle şuradan bu tarafı yansıtalım, bir gösterelim. Sesimiz orada var mı acaba? Bir yani tabii insan bunlardan da bazen ürküyor ya, bize bir ceza YouTube'umuza bir şey getirmesinler diye düşünüyoruz. Şöyle evet. Bu reklam olduğu için sorun olacağını zannetmiyorum. Evet, bu kadar mıydı? Bütün heyecanımız bu kadar mıydı ya? Yani?
Evet, yani böyle ufak ufak detaylarla güzel heyecan yaratmayı seviyor markalar, biliyorsun. Ama zaten otomobilin arka bölümü hakkında böyle güzel detaylar veriyor bize. Markanın evet yeni tasarım dilini böyle yeni modellerinde kullandı. Özellikle hep şey olmuştu Volkswagen burada. Daha yumuşak detaylara, daha yumuşak hatlara sahip ID ailesini tanıtmıştı, biliyorsun, %100 elektrikli. Daha sonra işte yeni Passat, yeni Tiguan, onlarla beraber birebir aynı değil ama yine aynı yumuşak hatlara sahip, böyle boydan boya uzanan LED aydınlatma, LED ışık imzasına sahip gövde tasarımına geçiş yapmıştı. Tayron'un da aynı şekilde bu tasarım detaylarını devam ettireceğini aslında bu ipucu videosundan da görüyoruz. Zaten az önceki görselde ön tasarımını görmüştük. Yani yeni Tiguan'a oldukça benzeyen bir görünüm, doğru, var. Tabii ki biraz daha heybetli görünüyor. Daha
agresif görünüyor. Daha, evet, doğru. Yani öyle,
biraz daha agresif görünüyor. Zigara
özellikle dediğin gibi bunu yansıtıyor. Yani öndeki evet alt kısım bir, daha bir böyle saldırgan ve bir taraftan daha güçlü, kaslı görünüyor dediğin gibi.
Aynen öyle. Yani aslında her zaman söylediğim gibi biraz daha böyle büyük, heybetli ve 7 kişilik SUV olduğu için daha böyle işte Kuzey Amerika pazarıdır, işte Kanada'dır, şudur budur, oralara odaklandıktan sonra zaten böyle heybetli yapmak zorundasın. Tercih etmiyorlar. Ufak modelleri gerçekten tercih etmiyorlar. Büyük modeller seviyorlar. Bunun da zaten ön ızgarasından işte zaten motor kaputunun daha düz olduğunu görüyoruz. Yani adamlar şunu istiyor. Ben evet içeride oturduğumda direksiyon üzerinden ön camdan öne baktığımda o motor kaputunu göreyim istiyorlar. Ona göre bu otomobillerde tasarlanıyor.
İyi bir detay bu, evet.
Evet, yani genel olarak baktığımızda bunun da o doğrultuda tasarlanmış bir otomobil olduğunu söylemek lazım.
Bunu kaldırdığından bakıyorsun motor çok aşağıda halbuki ama şey, evet, ya böyle olsun tabii, değil mi?
Aynı durum Santa Fe'de de vardı.
Ya aynı ya şeyde gördüm de var, bakma. Ya ben de böyle söyleyeyim. Berlingo'da da öyle mesela veya diğerlerinde de öyle. Ya bakıyorsun kaldırıyorsun abi, motor aşağıda, yani boşluk da var, güzel boşluk da var falan. Ha şey evet için tabii ideal, yani çalışacak adam için ideal. Yani orada bir şey yapacaksan edeceksen çok güzel. Eskiden ben flash kullanırken sevgili Sinan abim, bizim oto tamircimiz Sinan Emre şey yapardı ya, ben flash kullandığım için yani bir küfretmediği kalırdı bana. Ya ne bu arabayı alıyorsun ya falan diye. Ulan neresini tamir edeceğim? 1.7 motor yer kalmamış, yani elini soktu uğraşıyor ediyor falan filan. Yani. O yüzden şimdi bunlar cennet gibi, yani böyle bakınca diyorduk ya al bir tane Şahin rahat rahat şöyle tamir edelim, ne diye bunlarla uğraşıyorsun diye adam bana uğraşıyordu ya. Evet, sözünü kestim ama böyle bir
ya,
gerçeği, ama yani tabii şimdikileri ne kadar ilgilendiriyor artık, gidiyorsun parça değiştir bitsin işleri var, çünkü çok da böyle şeyler var mı, o da ayrı bir
konu. İşte bu hani motorun daha aşağıda olması da şeyden kaynaklı, biliyorsun, hani maliyetten dolayı zaten birçok araçta aynı platform kullanılıyor. Mesela Hyundai tarafında onda da aynı demiştim, N3 platformunu kullanıyor. Tucson'da da aynı. İşte Staria, yeni Staria'da da aynı. Yani Tucson'da bu platformu görüyorsun. Santa Fe Tucson'a göre çok daha büyük bir araç. Biraz daha uzatıyor, güncelliyor aynı platformu. Biraz daha gövdesini yükseltip piyasaya sunuyor işte. İşte bu nedenle aslında bu şekilde evet biraz da karşımıza çıkıyor araçlar. Tabii biz şimdi biraz yine...
Evet. Sen yine buna dön. Ben de bu arada bir şey göstereceğim şimdi. Senin söylediğin örnek vereceğim. Sen lütfen sözüne devam et. Dinliyoruz efendim.
Tamam. Biz yine Volkswagen tarafına dönelim burada. İç mekanı henüz görünmüyor ama iç mekanda büyük ihtimalle zaten yeni Tiguan'da olduğu gibi işte ortada büyük bir multimedya ekranı, altında klima kontrolleri için ayarlanmış arka aydınlatmaya sahip bir dokunmatik bar, fiziksel tuşların olmadığı bir dijital panelle karşılaşacağız. Direksiyon simit tasarımı zaten güncel, işte Passat'ta, Tiguan'da olduğu gibi. Yani birebir aynı olmasa da %90 oranda benzer bir tasarım dili görebiliriz burada. Volkswagen grubu genel olarak böyle bir yol izliyor yeni modellerinde. Kaputun altında ise benzinli, dizel, hafif hibrit ve plug-in hibrit olmak üzere farklı geniş yelpazeye hitap eden motor seçeneklerinin olması bekleniyor. Plug-in hibrit tarafta 204 ve 272 beygir güç seçenekleri sunan farklı versiyonların bulunması bekleniyor. Yani diğer işte Tiguan'da falan olduğu gibi aslında 19.7 kWh saatlik bir batarya, 100 km'nin üzerinde bir saf elektrikli sürüş menzili gibi beklenen detaylar var. 10 Ekim'de zaten diğer tüm detaylar belli olacak. Resmi bilgileri de zaten o tarihte öğreniyor olacağız ama o zamana kadar zaten büyük ihtimalle yavaş yavaş birçok detayı da ortaya çıkmaya başlar. Bakalım, görelim. Volkswagen tarafında biliyorsun hani hoş olmayan şeyler konuşuluyor. İşte kendi ülkesinde fabrika kapatma, işlerin evet kötüye gittiği, işte 1-2 yıl içerisinde kendimizi düzelttik, düzeltemezsek işler vahim şeklinde böyle açıklamalar oluyor. Ya, ama bir yandan da işte...
Tarafın... Volkswagen tarafı için bence çok büyük açıklamalar bunlar ya, veya evet, çok büyük evet. söylentiler gerçekten. Yani dünyanın en Almanya'nın en önemli konularından bir tanesinden, yani markalarından birinden bahsediyoruz. Ve hani elinde bulundurduğu markalara bakınca da hakeza aynı şeyi söylemek mümkün. Yani bir ton marka var Seat'tan Skoda'ya ve işte böyle giden Lamborghini'den Porsche'a kadar. Yani o yüzden bu söylentiler böyle hani çok merak uyandırıcı gerçekten.
Gerçekten öyle, ama bir yandan da işte teker dönmek zorunda. Bir yandan da evet. yeni modelleri piyasaya sürüyorlar ki rekabetçiliğini bu şeyi kaybetmesinler diye. Bakalım görelim.
Ben bu arada evet onu söyleyeyim. Ben de bu arada ne anlatacaktım? Şu gördüğünüz, elinde gördüğün bir Kyosho Mini Z diye bir işte tabii ki işte RC uzaktan kumandalı bir aracın yapısı. Şimdi bunu mesela böyle aslında alıyorsun. Bunu alırken sana şunu, yani ben mesela bununla tercih etmişim, şununla almışım. Ferrari Testarossa ile almışım bunu mesela vaktinde. Bu şöyle, bu hale geldi. Şimdi bu aynı demin konuştuğumuz konu gibi. Şimdi bunun evet. bir altyapısı var. Bunu mesela git buna, bu aynı yapıya Subaru Impreza da alabilirsin. Veya bir başkasını da alabilirsin. Bu aklına ne geliyorsa neredeyse, tabii ki bir kamyon olmaz ama yani arabaysa bu. İşte 4 kişilik bir, işte 7 kişilik bir araba yapacağım. Yapabilirsin bunu, bu hale getirebilirsin. Tabii haliyle evet. öyle olunca. Motor nerede? Motor tabii böyle bir uzaktan kumandalı araçta da burada, ama haliyle her şeyi buna uyduruyorsun. O yüzden de boşluklar, şunlar bunlar. Hani bilmiyorum, tabii ideal olmadığını söylemeyeceğim. Yani şeyi iddia etmeyeceğim. Tasarıma uygun olsun diye çeşitli modifikasyonlar haliyle olabiliyor. O yüzden de burası niye bu kadar boş demeye gerek kalmıyor. Dediğin şey çok önemli. Artık devir, ekonomi devri olduğu için bizden tasarruf ettikleri için normal diyeceğim. Peki hemen son haberimize geliyoruz efendim. Bu sefer Mercedes yakasında bir haberimiz var. Bu görsel ne anlatacak bakalım? Şöyle bir göstereyim, ekranda verelim. Bir fikir uyandıracak mı acaba izleyicilerimizde?
Ya şimdi bu haberi de aslında işte bu haftanın gündemine alsak mı almasak mı diye tereddüt ettim. Neden diyeceksin? Çünkü bizim Donanım Haber okurlarının yazılı haber tarafında, işte videolarda olsun, genel olarak böyle yakındığı bir konu var. Elektrikli otomobillerle ilgili batarya teknolojileri gelişiyor. Her hafta bir batarya haberi çıkıyor. Katal batarya olsun, işte lityum batarya olsun, bir sürü şey çıkıyor ama bunları son tüketiciye yansıdığını asla göremiyoruz şeklinde bir yakınmaları var. Güzel. Yani bir nevi haklılar da bir yerde. Doğru. Çünkü her hafta bir batarya haberi görüyoruz ama işte burada işte hala elektrikli otomobillerin menzili gerçi gelişiyor baktığımız zaman. Bu batarya geliştirmeleri bir şekilde son tüketiciye yansıyor ama yansıması çok açık olmuyor işte. Geliştirmeler çıkıyor ortaya gibi böyle şeyleri oluyordu. Bunlar
tabii evet, tepkiler oluyor. Haklı tepkilere de benziyor gerçekten.
Evet, o yüzden ben hani konuşsak mı konuşmasak mı diye tereddüt ettim ama güzel bir gelişme. Katal batarya tarafında iyi, benim hoşuma giden bir gelişme oldu. O yüzden böyle bir kısa
ne
da olsa...
Peki, ne yaptı Mercedes? Artık pil işini çözdü mü yani Mercedes şimdi? Elektrikli otomobil üretimine ağırlık vermeye başlayacak mı, yoksa vazgeçler mi? 2030'da hepsini bitiriyoruz, benzinli araba kalmayacak diyen şirketler pıtır pıtır döküldüğü için. Şimdi pilde bir
hepsi
şey yaptılar mı?
Hepsi dökülüyor o tarafta. İşte Mercedes zaten açıklamıştı, sonra Volvo geri adım attı gibi hani aslında...
Bak, Volvo'nunki mesela çok enteresan. Çünkü Çinli. Yani hani evet. isim tamam, İsveç miydi? İsveç herhalde değil mi? Eski menşei galiba İsveç'ti.
Evet. İsveç üretici kendisi. Ama tabii ki Çinli tarafta.
Ne oldu şimdi mesela, o da dönüyor. O da enteresan ya. O olmasa çünkü rahat rahat bu tarafa ben yüklenebileceğim ama demek ki başka bir şey de var. Ne oldu peki, Mercedes ne yapmış? Bu faktöriyel katı hal pilleri neyin nesi?
Evet, şimdi elektrikli araçların geleceği olarak biliyorsun şu anda işte lityum bataryalar kullanılıyor. Sıvı elektrolite sahip. Şimdi katı hal piller bu elektrikli otomobillerin geleceği olarak konuşuluyor. Katı elektrolite sahip. Burada geliştirmeler yapılıyor. Şu anda işte bu şeylerde elektrolit olarak farklı materyallerin kullanılması, maliyet konusundaki sıkıntılar, bunu seri üretime alınamaması gibi birçok araştırma yapılıyor. Birçok sorunlar var ama üzerinde hala geliştirmeler yapılıyor. Baktığımız zaman genel olarak üreticilerin katı hal bataryalar konusunda 2030-2035 yıllarına böyle seri üretim için tarihler verdiklerini görüyoruz. Mercedes de burada Faktoriyel ile birlikte çalışarak yeni katı hal pilini tanıtmış. Elektrikli araçların menzilini %80 arttıracağına ilişkin bir iddiaları, bir vaatleri var. Ama tabii ki bu %80'lik değer neye göre? Çünkü günümüzde elektrikli otomobil bataryaları, yani şu anda 350-400 kilometre menzil sunan bir elektrikli otomobil de var. 600 kilometre menzil sunan bir elektrikli otomobil de var. Hani bu konuda biraz daha açık olsalarmış, en azından hani neye göre %80 iyileşme vaat ediyorlar, onu net bir şekilde görmüş olurduk. Çünkü 350-400 kilometrelik menzile göre %80 artış, 600 kilometrelik bir menzile göre o kadar da etkili değil. O yüzden burada daha net olmalarını beklerdim açıkçası, ama yine %80'lik artış vaadi oldukça iyi olduğunu söylemek lazım. Bu arada tabii ki yani bataryalarda biliyorsunuz normal lityum bataryalar, sıvı elektrolitli ve katı hal bataryaları elektrikli araçlarda veya işte akıllı telefonlarda, birçok elektronik cihazda kullandığımız bataryaların genel olarak çalışma prensibi zaten negatif ve pozitif yüklü elektrotların kimyasal reaksiyona girmesi, biliyorsun. İşte anot ve katot dediğimiz. Elektrolit dediğimiz alan da aslında bu kimyasal reaksiyon için bir yer yaratıyor. O kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için alan yaratarak bir destek sunuyor bizlere. Baktığımız zaman katı hal pillerde de burada katı elektrolit kullanılıyor. Yani baktığımız zaman şimdi bunların şöyle ben bazı notlar almıştım. Sıvı, yani sıvı elektrolitli bataryalara, günümüzde kullanılan bataryalara göre bir kere daha güvenli. Çünkü sıvı elektrolit kullanılan bataryalarda adı üzerinde sıvı kullanıldığı için herhangi bir kaza durumunda veya temas halinde, çarpma halinde buradan sızıntı gerçekleşmesi durumunda zaten biliyorsun hani yangınlar gerçekleşiyor, birçok istenmeyen durum gerçekleşiyor. Çok doğru. Ama katı hal bataryalarında bu durum çok daha güvenli hale geliyor. İşte kısa devre riski azalıyor, sızıntı riski azalıyor. Onun dışında çok daha yüksek bir enerji yoğunluğu sağlıyor. Günümüzdeki lityum iyon bataryalarda watt saat bölü kilogram dediğimiz enerji yoğunluğu işte 100-150-250 civarındayken bu katı hal pillerde 300'ün üzerine rahatlıkla çıkılabildiği görülüyor ki ben de bu Mercedes'in haberinde gördüğüm kadarıyla bu yeni teknolojiyle, yeni ürettikleri pille 450 watt hour bölü kilogram şeklinde iddiaları olduğunu görüyorum ki yani günümüz lityum iyon bataryalarına göre.
Olduğu için sağlam olabilir yani, enteresan.
Evet, çok hani çok çok yüksek bir değer olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki şimdi en büyük iddialardan bir tanesi, avantajlardan bir tanesi yüksek enerji yoğunluğu olunca bu doğrudan daha kompakt bir yapıyı da beraberinde getiriyor. Neden? Enerji yoğunluğu, hücre başına enerji yoğunluğu yüksek olduğunda siz daha az hücreyle, daha kompakt bir yapıyla zaten istediğiniz menzili, yüksek menzili sunmuş oluyorsunuz. Bu da sizin hem alandan kazanmanıza hem de ağırlıktan kazanmanıza sebep oluyor ki Mercedes'in yine bir başka iddiasında %40 oranında azaltılacağı, ağırlığı, araç ağırlığının bu batarya sayesinde %40 oranında azaltacağını söylüyor. Her yönden aslında menzile katkı olarak düşünebiliriz bunu. Bir diğer önemli bu katı hal pillerin önemlisi yüksek sıcaklıklarda, yüksek sıcaklık aralıklarında çalışabiliyor olması. Yani daha geniş bir yelpazede çalışabiliyor olması. Hem eksi dereceye düşen soğuk iklimlerde lityum bataryalara göre, sıvı elektrolitli bataryalara göre daha performanslı çalışıyor. Hem de yüksek sıcaklıklarda daha performanslı çalışıyor.
Şöyle bir çünkü hem soğuk için hem sıcak için söylenen, eleştirilen noktalar arasında, hatta komplo teorilerinde yer aldığı noktalarda bu aslında yer alıyordu. O anlamda da önemli.
Evet, tabii ki Mercedes'in belirttiğine göre yeni hücreler 90 santigrat derecenin üzerindeki çalışma sıcaklıklarında kararlılığını koruyabiliyor. Yani
90'da sen ölürsün de araba devam eder oluyor yani o zaman.
Evet, yani gerçekten de katı hal pillerin önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlar konusunda ne kadar büyük avantajlar sağlayacağını burada net olarak markaların, üreticilerin açıklamalarında görüyoruz. Ama işte burada asıl soru, üzerinde testler yapılıyor. Bunlar işte simülasyonlarda ölçülen, laboratuvarlarda yapılan testler, ama bir şekilde işte son kullanıcıya yansıması, seri üretim bandına getirilmesi ve büyük ölçekte üretiminin yapılması için hala işte maliyet konusunda, hangi materyal elektrolit olarak kullanılırsa daha verimli olur, daha büyük ölçekte kullanılabilir şeklinde araştırmanın hala devam etmesi, bu sebeple daha önümüzde şöyle rahat bir en azından 6-7 yıl var gibi görünüyor ki Mercedes de zaten burada önümüzdeki 10 yılın sonunda piyasaya çıkmasını bekliyoruz şeklinde bir açıklama yapmış. Yani görüldüğü üzere şöyle 2035 yılına kadar herhalde büyük ihtimalle hala elimizdeki bu sıvı elektrolitli bataryalarla yola devam edeceğiz gibi.
Yani diyorsun ki 2035'e kadar değerli izleyiciler, okuyucular, lütfen bize bu konuyla ilgili giydirmeyin. Gerek yok ki aslında bizle ilgili değil. Yani 10 senesi var bu adamların, görmüyoruz tabii canım, o yüzden falan diye bir şey söylüyoruz. Bu dediğin tabii ki önemli. Çok teşekkürler. Yani bence son detay en önemli detaylardan bir tanesi. Bu kadar bahsediyoruz. İşte bir dakikada şu kadar da olabiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diyorduk. Hala bunların olmadığını görmek tabii ki otomobil yakasında ilginç. 10 sene sonra bunu görecek olmak tabii ki başka da bir konu. Yani hani çünkü şeyi de bilemiyoruz şimdi, kestiremiyorum. Mesela eskiden Moore's kanunu vardı. Moore's Law dediğimiz işte işlemciler tarafı için geçerli, evet, bir kanundu. İşte her seferinde daha hızlı işlemciler. Şimdi oraya kadar girmeyeyim, vakti de almıyor ama sonuçta hani bir nevi piller içinde böyle bir şey olsa, hani bilsek ki şimdi işte Tesla'nın kullandığı ilk o elektrikli, hani uzaya gönderdiği yörüngede dolaşan Tesla'nın pil teknolojisiyle bugün kullanılan pil teknolojisi tabii ki aynı değil, aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Ama aradaki fark ne kadar diye bakarsak, acaba senin bu bahsettiğin fark kadar olacak mı? Yani 10 sene sonra zaten normal, yani Mercedes'in bu geliştirmeyi yapmasına gerek yani var tabii ki, öyle demek istemiyorum ama zaten aslında olacak bir şey. Şimdi heyecanlanıyoruz ama zaten bunun bana yansıması 10 yılsa ben zaten onu belki de başka bir Çinli üreticiden, başka belki inşallah Türk üreticiden görebileceğim.
Ya büyük ihtimalle göreceğiz zaten.
Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum.
Ben
hemen
teşekkür ederim.
Sana bırakıyorum. Seyircilerimiz de daha fazla bana kızmasınlar diyor.
Evet, her zaman olduğu gibi kapanışı yine aynı sözlerle yapmak istiyorum ki kapanış gerçekten burada aynı yaptığımız derken, çağrılara.
Aynı derken bir dakika, ben şey başladım hani, ben yokum diye, hani ben olmasam daha mı iyi olur diye başladım.
Aynı hayır sözler... canım, benim her zaman yaptığım kapanışla.
Evet, buyursunlar, kusura bakma.
Gerçekten izleyicilerimiz de bu çağrılara kulak verip yorumlar yaptıklarını, emojiler koyduklarını görüyorum. Ayrıca teşekkür etmek isterim. Her zaman olduğu gibi yine Oto Gündem serisini beğeniyorsanız, daha önce izlediyseniz veya ilk defa izleyip beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hem YouTube algoritması hem de bizim motivasyonumuz için bunlar çok önemli detaylar. Sadece böyle birkaç saniyenizi alacak detaylar. Lütfen ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.